oluyor değil mi? Pekala. Şimdi Mısır, Pers İmparatorluğu içindeki momentlerden birisi. Yani Hegel Mısır'ı ayrı bir devlet olarak almıyor, ayrı bir kültür olarak almıyor. Pers tini içindeki bir öğe olarak alıyor. İlişkiyi yani o ilişkinin ne anlama geldiğini biraz konunun içine girdikten sonra göreceğiz. Ama Mısır gerçekten de Pers İmparatorluğu'nun bir ili oldu. Orası ele geçirildi. Persler tarafından ele geçirildikten sonra yani Pers İmparatorluğu Akamenit İmparatorluğu denen dönemde o boyutlara ulaştı. Yani şeydi, Orta Asya'dan Tuna'ya kadar geniş bir alana yayıldı Pers egemenliği. Dolayısıyla bu şeyde Mısırlarda Pers İmparatorluk tini içine düştüler. Zaten kültürlerde de önemli ölçüde benzerlik var. Şimdi Pers İmparatorluğu'nun özelliği ortadan kalkmış olması, geçip gitmiş olması. Şey diyor, Babil, Susa, Persepolis yerle bir olmuştur ve giderek İsfahan ve Şiraz bile yarı yarıya yıkıntıya dönüşmüş. Şimdi bu tarihin görgül yanlarına çok fazla girmeyeceğiz. Yaz burada şey var, Roma tininden, Roma İmparatorluğu çöktükten sonra İtalya'nın, arkadan İtalya geliyor. İtalya, Latin ve Germanik tinlerin bir sentezi. Onun muhtemelen şey. Görgül tarih çalışmaları gözden kaçırıyorlar ve biz gözden kaçırmayacağız. Yani ona özellikle önem verin. Çünkü Germanik tinin tarihsel önemi açısından o İtalyanların karakteri de önemli. Orada da Germanik şey var, bir karakter var. Çünkü Lombardlar iniyorlar yukarıdan. Lombardlar bir Germanik kabile ve Romalılarla kaynaşıyorlar. Orada bozuyorlar Roma kültürünü ama kendi kültürlerini de bozuyorlar ve ortaya şey çıkıyor. Yeni bir kültür biçimi çıkıyor. İtalyanca şey değil. Latince değil ama benziyor. Ve aynı zamanda Germanik şeyler de var. Nitelikler de var İtalyanca'da. Yani İtalyanca aslında Germanik ve Latin dillerinin bir sentezi. Tamam. Mısır Örenler ülkesi, bir harika ülkesi. Bunları biliyoruz. Onlar 200 yıl önce de biliniyor. Mısır aslında Osmanlı İmparatorluğu'nun bir iliğiydi değil mi? Onu biliyoruz. Ama Mısır'ı ilk kez tarihsel olarak dünyaya açanlar ya da bilgiye açanlar şey oldu, Fransızlar oldular. Fransızlar şey, Napolyon oldu daha da tam olarak. Ve Napolyon tabii kendisi değil, arkeolog değil ama yanında onunla birlikte gelen şeyler var. Bilim adamları var. İskender'in yanında da şey vardı. Çok sayıda bilim adamı, felsefeci, coğrafyacı, matematikçi, geometrici, bitki bilimci vesaire. Yani bu devlet böyle büyük imparatorlar şey neyin önemli olduğunu anlıyorlar. Şimdi burada Hegel'in yapması gereken şey şu. Madem Pers tininin tini felsefi bir açıdan ya da Pers tarihini felsefi bir açıdan inceliyor. Bu şu tarihte şu oldu, bu tarihte bu imparator tahta çıktı, böyle bir şey olmamalı. Yani normal görgül tarih böyle bir yavanlık ve felsefe tarihinin daha başka bir şey olması gerekir. Pers karakterinin kavramsal çözümlemesini vermesi gerekir. Yani Persler de özsel olan nedir, kavramsal, tarihsel olan nedir onu bulmamız gerekiyor. Daha önce Çin ve Hint Çinleri vardı. Bunlar sürdüler. Bugüne kadar oldukları gibi sürdüler. Son 200 yıl öncesine kadar ama Persler ortadan kalktılar. Ve Mısır da ortadan kalktı. Arkadan gelen şey ne oldu? O yeni bir şey oldu. Şimdi ışığa tapınma bu tinin temel karakteri, dinsel bir belirlenim ve burada şunu söyleyeceğiz. Yani Pers tinini belirleyen şey, örneğin üretim ilişkileri olsaydı, altyapı olsaydı ne olurdu? Orada nasıl bir üretim var? Persler dağlık bölgede ve ovalarda yaşıyorlar ama özellikle Mezopotamya ova karakterini gösteriyor. ve tarım yapıyorlar, hayvancılık yapıyorlar. Endüstri diye bir şey fazla yok. Fenikeliler Pers dinine ait, Pers İmparatorluğu'na ait ama onlar şeyde kıyıda tecim yapıyorlar, alışveriş yapıyorlar ve Suriye'yi etkiliyorlar. Yani Pers karakterini yakalamamız için nereden gireceğiz? Esas belirlenim nerede yatıyor? Persler epeyce geriye gidiyorlar. Yunanlıların ortaya çıkışları kronolojiyi hatırlarsanız bir Girit şeyi var, dönem var, Minos krallığı falan. Ondan sonra o 12. 13. yüzyıllarda yaşanıyor. Onlara gireceğiz daha detaylı olarak Yunan tarihini incelerken ama Yunanlar onların demir çağı 9. yüzyıl falan oralara düşüyor. Persler daha eski. Yani çok daha eskiye gidiyorlar. Pers karakteri. Sümerler örneğin İsa'dan önce 2000 yıllarına gidiyor. Mısır 3000 Mısır'ın tarih dönemi şeye gidiyor. 3000 yıl geriye gidiyor İsa'dan. Yani bugünden 5000 yıl önce Mısır'ın tarih öncesi daha da gerilere gidiyor ve Mısır'ın çok ciddi bir tarih öncesi dönemi var. Yunanlar çok şey, tazeler, çok gençler, çok. Yani Yunan klasik dönemi 6. yüzyıl. Onu Truva Savaşı ne zaman yaşanıyor, hatırlıyor musunuz? 9. 7. yüzyıl şey, Thales'in, Perslerin Anadolu'ya girdikleri şey dönem. İonya var ve İonya Pers. Şimdi Perslerin bir özelliği şuydu, ışık tini altında ya da dini altında durdukları için, az önce söyledim, o imparatorun altında, Pers kralının altında duran bütün halklar özgür. İonyalılar da öyle. İonyalılar Perslere bağlıydılar. Perslerin bağımlılık olarak, Perslerin onlar üzerindeki hakları şu, onlardan su ve toprak istiyorlar. Yani onların suları ve toprakları aslında Pers İmparatorluğu'na ait. İlkede böyle. Eğer imparatorluğun altında duruyorlarsa bu başka türlü olmaması gerek. Yani hem bağımsız olacaksın hem imparatorluğa ait olan. Ama pratikte hemen hemen bağımsızlar. Belli bir ölçüde vergi veriyorlar. Haraç veriyorlar. Ama muhtemelen o da çok şey değil, yüksek değil. Ve İonyalıların Perslerle ilişkileri şey... çok bir isyan ilişkisi gibi görünmüyor. Onları isyan etmeye, yani Perslerden kopmaya ve bağımsız olmaya teşvik eden şeyler var, felsefeciler var ya da devlet adamları var ama İonyalılar memnunlar durumdan. Yani bir ayaklanmanın ve Perslerle savaşın riskini kabul etmek istemiyorlar. Çünkü dokunmuyor Persler genellikle onlara ve aslında güvenlik de sağlıyor. Pers İmparatorluğu'nun egemenliği gittiği zaman kendi aralarında yine savaş ortaya çıkıyor. Bu önemli bir faktör. Onu her zaman dikkate alalım. Yani kent devleti demek komşularıyla düşmanlık ilişkisi içinde olmak demek. Çünkü aralarında sürekli olarak şey çıkıyor. Savaşa yol açan sorunlar çıkıyor. Gerçek anlamda ya da görünüşte ama sürekli savaş durumundalar ve Persler nasıl o kentleri pasifleştiriyorsa, Büyük İskender de daha sonra Yunanistan'ı fethettiği zaman oraya aynı şekilde barış getirdi. İmparatorluk barış demek. İmparatorluğun yokluğu, yasasızlık, devletsizlik, güvenliksizlik ve kaos demek. Yani yine şeyde imparatorlar dönemi, yani bu imparatorluk şeyle bağlantılı. Modern dönemle karşılık içinde duruyor. Modern döneme gelinceye kadar imparatorluk gerçek devlet tipi olarak görünüyor. Yani Babil İmparatorluğu diyoruz. Yunanlarda imparatorluk yok çünkü kent devletleri birim. Ama yine de Atina ve Sparta'nın her biri belli imparatorluk eğilimleri taşıyor. Ve Atina bir dönem belli bir emperyalizm geliştiriyor. Yani o Yunanlar kural dışı gibi görünüyorlar. Roma Cumhuriyet imparatorluğa dönüşüyor. Geri kalan Pers İmparatorluğu ve Mezopotamya, Mısır İmparatorluğu. Mısır da imparatorluk. Yani Mısır şey değil. Anadolu'ya kadar uzanıyor. Onun dışında Mezopotamya'yı, Fenike'yi, oraları, Suriye'yi egemenlik altına alıyor Mısır. Mısır da imparatorluk. Güneyde de şey var. Numibya. Bu at bugün bilinmiyor ya da kullanılmıyor. Sudan arası. Ha? Nubia. Nubia. Numibya. Değil mi? Bunlar şeyler. Aslında en eski kültür. Çünkü Mısır Çin'in güneyden geldiği düşünülüyor. Nil'in güneyinden ve Numibya bunlar şeyler, kıvırcık saçlı zenciler. Yani zenciler aşağı ırktır, işte kültüre yeteneksizdirler falan diyenleri tam olarak çürüten bir görgül durum bu. Şimdi dağıldık değil mi? Mısır. Perslerin altında bir moment Mısır tini. Yani orada Başat tin değil, Başat tin Pers tini. Ve Pers tini ya da Pers İmparatorluğu ortadan kalkan ilk imparatorluk. Tarihsel önemi olan ya da tarihi başlatan tindir diyeceğiz. Burada başat faktör, üretim ilişkileri, altyapı vesaire değil ama törel yapı ve törel yapıyı belirleyen şey de dinsel bakış açısı, Zerdüştini, ışığa tapınma. İlke diyor Hegel, yani Pers ilkesi, Pers imparatorluk alanında ilgisiz kapılara dağılıyor. Mısır'da göreceğimiz şey Pers ışık ilkesine pek benzemiyor. Örneğin hayvan tapınması diye bir şey var. Mısır kültürünü oluşturan temel belirlenim o, hayvan tapınmasının ışık ilkesiyle ya da Zerdüşt diniyle hiçbir ilgisi yok. Yine de orada Pers ilkesi belli bir biçimde egemen, bakacağız ona. Şimdi, ışığa tapınma ilkesi, duysal yanı var. Bu Babil ve Suriye'de açınıyor. Bir de tinsel yanı var ışığa tapınmanın. Bu da şimdi ışığa tapınma Babilonya ve Suriye. Bunu şöyle düşünelim. Bu önemli. Matematik problemi gibi bir şey. Anlamaya çalışmak zorundayız. Işık ilkesi var. Duysal yanı ve tinsel yanı. Bunun iki yanı var. Duysal yanı Babilonya ve Suriye'de diyor Hegel. Kitabı okursanız hemen başlarında görünecek ama şu an okuyamayız. Burada Hegel şey diyor. Tinsel yan yok. Yani tamam açık duysal yansa zaten tinsel yanın olmaması anlamına geliyor. Yani iki yan var dedik. Duysal yan ve tinsel yan. Doğa yanı ve tin yanı. Bu ikilem ya da ikilik temel ikilik din açısından ya da insanın kültürü açısından bir yerde şey diyordu. Tinin bütün amacı doğallığına karşı savaşmak ve o doğal yanını şey yapmak, aşmak. Yani aşmak demek onu momente indirgemek demek. Silmek ya da yok etmek değil. Yani doğal davranmaması gerekir. Tinsel davranması ya da doğal olarak var olmaması, tinsel olarak var olması gerekir. Yani doğal bedensel varoluşu tabii ki var ama onun her momentini bir şekilde tinsellikle örtmeli ya da tinselleştirmeli. Şimdi ışık ilkesi duysal ve tinsel yanlardı. Adonis dedik. Burada tinsel yana düşen belirlenim bu. Adonis Adonis kim? Görmek istiyor musunuz?
İstiyoruz.
Çağıralım mı? Bu. Adonis. Yani güzel erkeği.
Fakat başka
ama başka yerlerde de ona sahip çıkılıyor. Ne dediniz? Tabii. Bu bir şey, kopya. Yani Roma heykeli bu. Başka sanatçıların tablolarını yapanlar var. Yani Adonis tabloları var, heykelleri var ve bu bütün klasik dönem Adonis konusunda yani bu daha sonraki bir şey, geç dönem yapıtı. Şey değil. Yunanca Adonis'ten geliyor. Semit, Kuzey Batı, Semit. Aslında Fenike dedik. Batı Semitik orijinli bir figür diyor. Burada değişik misteri, gizem dinlerinde bir kült, özellikle merkezi kült figürü diyor. Yunan mitolojisine Helenistik zamanlarda giriyor, şeyde girmiyor. Helenik zamanda, yani İskender'den sonra giriyor. Ve Mısır Osiris'le yakından ilişkisi var. Osiris, Isis ve Mısır mitolojisinin temel kavramları. Göreceğiz onları şimdi. Semit Etrüskler Atunis diyorlar. Adonis değil, Atunis yapmışlar Etrüskler. Girikyalılar Attis diyorlar. Attis galiba Anadolu'da. Bu kötü kadınlara ait. Erkeklerin değil, kadınların sahip çıktığı. Ben Adonis kültürü diyor. Safo, Lesbos adasında, Safo çevresindeki genç kızlar çevresi 600 yılında bu bir fragmanda doğrulanıyormuş. Şimdi burada klasik figürlerin ne anlama geldiğini net olarak saptamak olanaksız ya da gereksiz. Çünkü çok karmaşık. Yani burada bir sistem yok. Bir tanrı figürü şey olabiliyor. Çok sayıda belirlenim kapsayabiliyor. Mesela Minerva'yı düşün ya da Athena'yı düşün. Yani Athena bilgelik tanrıçası. Ama aynı zamanda savaş tanrıçası. Değil mi? Ve başka fonksiyonları da var. Her şey olabiliyor. Tabii. Bu normal. Yani bunların tanrısal belirlenimlerinin ama yine de zaman zaman belli bir mantık sergiliyorlar. Yani Mısır tanrılarında göreceğiz onu. Şimdi o okunmuyor değil mi orada? Yani, duysal ve tinsel yan. Tinsel yan dedik Adonis, kökeni Fenike tapınması. Yahudilerde var bir de tinsel yan. Yahudilerde arı soyut düşünce olarak bulunuyor. Yani şimdi tinsel yan, bu duysal ve pardon ilkenin şeyi çözümlemesini yaptı Hegel. Duysal ve tinsel olarak ayırdı bunları. Bunun daha ileride şeyini göreceğiz. Ne anlama geldiğini daha iyi göreceğiz. Yani diyordu ki ışık doğal ilke. Yani ışığın kutsal ilke olarak alınması aslında Tanrı kavramının olgunlaşmasını göstermiyor. Olgunlaşmadığını gösteriyor. Çünkü Tanrı kavramının arı tinsellik olması gerekir. Niye Tanrı kavramı bu kadar özsel? Çünkü bu Tanrı kavramı şey bütün kültürel yapıdaki bileşenlerden biri olmasına karşın belirleyici değil. Neden belirleyici değil? Bir dizgede bir ilkenin belirleyici olmasından söz edemiyoruz. Çünkü bütün ilkeler belirleyici. Mantık düşünebiliyor mu? Düşünebiliyor musunuz? Yani dizge aslında bir ilkenin çevresinde kuruluyor diyebiliriz. Örneğin Thales'in ilkesine alırsak su. O zaman her şeyin sudan açıklanması gerekir ve öyle bir dizge ortaya çıkar ki o dizgede su temel ilke olur. Güzel. Ama orada şu var, dolaysızlık dolaylık problemiyle ilgili olarak onu söyleyebiliriz. Suyun kendisi de dolaylı. Yani su da kendisini o dizgenin bütünlüğü karşısında belirliyor. Dolayısıyla su temel belirleyici ilke olduğu gibi aynı zamanda belirlenen ilke de olmak zorunda. Bütün ilkeler için aynı şey geçerli ya da bütün bileşenler için aynı şey geçerli denebilir. Bu kafa karıştırıcı gibi görünüyor ama çözmeden şey yapamayız. Yani bir kültürün çözümlemesini yapamayız ve anlamını çıkaramayız. Yani Mısır Pers dini diyorsak bu bir sistematik bütün. Buradaki bileşenlerin o bütünsel yapının öğeleri olması gerekir ve o zaman uyumlu olmaları gerekir bunların. Yani Pers dininin içine şey giriyor. Yahova giriyor. Yahova o Pers dinini dağıtmıyor. Ama Pers dininin içine İsa girmiyor. Pers dini, Roma dininin içine de girmiyor İsa dini. Karakteri ya da İsa belirlenimi. Çünkü o bütünsel yapıya uymuyor. Yani sistem mantığını iyi anlamamız gerekiyor. Sistem öyle bir bütün ki o bütünde bileşenler zorunlu olarak bulunuyorlar. Keyfi olarak, olumsal olarak değil, zorunlu olarak. Başka olmaksızın olamazlar. Arus dizgesi ya da mantık bilimi dediğimiz şey bir dizge, doğa bir dizge, tin alanı da bir dizge. Nesnel tin alanı da bir dizge. Yani nesnel tin alanı tarih felsefesinin ait olduğu alan ve orada dizgenin anlamı çok önemli. Ya da kavramı.
Mantık bilimini okumadığımız için.
Mantık bilimi bunun temeli dedik. Evet. Ayrıca da tüze felsefesi, tarih felsefesinin temeli. Çünkü tüze felsefesi devlet, yasa, istenç falan o tür kavramları kapsıyor ve o kavramlar olmadan tarih felsefesi şey biraz temelsiz kalır. Ya açık. Evet. Eğer devlet konusunda yeterli bir kavramımız yoksa şeyi anlayamayız. Devletlerin nasıl, ne yaptığını, o tarihsel süreçte ne durumda olduklarını falan yargılayamayız. Yani o kavram bize şeyi veriyor, standardı veriyor. İdeal standart. O standarda göre bakıyoruz ki Roma İmparatorluğu şöyle şöyle şöyle. Pers İmparatorluğu böyle filan. Yani o standart nedir? Onlar hep şeyde var. Tüze felsefesinde. Ama o açıyı işte şey yapıyoruz. Yani arada tamam. Alarak tamamlıyoruz. Arada o kavramları alıyoruz. Devlet kavramı şudur. Yani gerçek devlet kavramı o ideal normu istiyorsak onun için şunu söylüyoruz. Orada bireyin istenci yasa olarak eksiksiz belirişini buluyor. Devlet kavramının özü bu. Bu ne Babillerde, ne Perslerde, ne Roma, ne Osmanlılarda, ne de belki de bugün herhangi bir Batı devletinde bile şey olarak bulunmuyor, tam olarak bulunmuyor. Ama göre bir şey var, ilerleme var. Yani demokrasi, bireyin istenci devlet olmaya doğru yaklaşıyor. Yani o yaklaşıklık var. Ama standart elimizde, evrensel, yani genel istenç, Rusya'nın şey formülasyonu, genel ulusal istenç bu. Bireyin istencini de temsil ediyor ve onu aynı zamanda evrensel istenç olarak temsil ediyor. Yani bireysel istenç ve evrensel istenç arasındaki karşıtlık orada yeniliyor. Çin'de öyle değil. Çin'de de yasa, devlet ulusal istenç bir bakıma ama o ulusal istenç bir bireyin, imparatorun şeyine, Çin imparatorunun istenciyle çakışıyor. Ve şey değil, tam bireyin istencini anlattığını söyleyemeyiz. Çin'de bir dayatma hissediyor birey. Hissedebilir. Aslında imparatorların istençleri şey değil, keyfi değiller. Yani bir devletin başı olan imparatorun şeyde de, Mısır'da da aynı şey var. Mısır'da bir monarşi, öyle değil mi? Şimdi Mısır'a da girelim o devlet konusuna alırken. Yani o Mısır'ın devlet yapısına bakalım. Firavunlar var. Firavun nereden geliyor? Fransız kökeni yok. Burada ampirik olarak şunları bilmek zorundayız. Mısır'ın tarihini nereden öğreniyoruz? Manetho diye bir tarihçi var Mısır. Aslında bu şey, galiba din adamı, yanlış hatırlamıyorsam. Manetho bir başkasının isteği üzerine bir Mısır tarihi yazıyor ve Mısırlılar tarih yazamıyorlar aslında. Bu çok geç bir tarihte olunuyor, yazılıyor. Manetho'nun tarihi. Manetho, bu arada şey yapın, unutmamaya çalışın. Manetho'nun yazısının ne zaman yazı? Çok ileri bir tarihte, yani muhtemelen 1000 yıllarında İsa'dan önce, 10. yüzyıl ya da 10-12. yüzyıl. Yani o zaman ne oluyor? Ramses zamanlarında. Tam olarak söyleyemeyeceğim şu anda. Hegel de vermiyor burada Manetho tarihini. Veriyor mu? Kitap açık olan var mı? Kitabı izleyen. Ya da daha önceden okuyan Memphis, Büyük Ramses, Sesotris. Büyük Ramses ve Sesotris şey olacak. Bu tarihi pekala. Yani biliyor musun? Bunlar zor ama yine de bir ön okuma hepimiz için şey. Çünkü oldukça uzun ve karışık. Manetho, Hegel ondan tabii ki söz ediyor. Ama daha ileride galiba. Sayfa şeyde değil mi? Bu 151'de. Tarihim.
Neyse. 152'de mi?
Şimdi 152'de. Ne diyor? Manetho için tarih var mı? Peki. Evet, ben de öyle tahmin ediyorum. 1500 diyelim. Yani şeyimizi arttıralım. Şimdi Mısır konusundaki bilgiler nereden geliyor? Şeyden geliyor. Hegel zamanında çok fazla şey yok, materyal yok ortada. Yani Tutankhamon ve daha, yani biliyoruz 20. yüzyıl Tutankhamon muydu?
Tutankhamon.
Onun onlar Hegel zamanında şey mi biliniyor mu? Yani Hegel 200 yıl önce yazdığına göre daha sonraki buluşlardan habersiz olacak. Nereden geliyor Hegel'in Mısır hakkındaki bilgisi? Plutark'tan ve başlıca da Herodot'tan geliyor. Herodotus'tan geliyor. Onlardan ve başka tarihçiler de var bunların arasında. Yani Hegel'in yaptığı şey oradaki datayı, onların sundukları datayı oradaki anlamı ya da kavramı göstermeye çalışmak. Herodot kendisi gitmiş. Bir Yunanlı tarihçi biliyorsunuz. 9. yüzyılda ne zaman yaşıyor Herodot? 6. 6. yüzyılda, evet. Tabii 9. yüzyıl, onlara şeylik bile yok o dönemde. 6. yüzyılda diyelim, Herodot gidiyor ve birinci elden görüyor, rahiplerle tanışıyor. Tabii ki Mısırcayı öğreniyor yani onlarla iletişim kurması için. Onlardan öğrendiklerini yazıyor o kitabında ama kutsal şeyler konusunda yazmıyor. Etik olarak onu kendin yani söz vermiş ya da öyle bir şeyin doğru olmadığını düşünüyor. Ama döndükten sonra Yunanistan özgür bir ülke ve orada onu yazabilir, yazmıyor. Çünkü şey, öyle bir şey var, yükümlülük hissediyor. Diodorus Siculus diyor, Yahudi tarihçiler arasında da Josephus ya da Josephus diye tarihçiler var. Mısır konusundaki bilgiler bunlardan geliyor. Şimdi bu Maneto'nun yaptığı şey bir krallar listesi vermek. Krallar listesi, Mısır tarihi 3000'den başlatacağız. 3100 falan gibi bir tarihten daha tam olarak. Şimdi tarihler nasıl saptanıyor? Yani Mısır konusunda siz bir tarihçi olsanız ne yaparsınız? Gidip hieroglifleri bulursunuz ya da oradaki yazıtları, yani taşlar üzerine kazınan yazıları, onlara bakarsınız, fotoğraflarını çekersiniz ve onları deşifre etmeye çalışırsınız. Deşifre uzun bir dönem anlaşılmıyor hieroglifin ne olduğu. Şey biliyorsunuz, Rosetta taşı diye bir şey var. Rosetta taşı üzerinde, bu bir şans aslında, 3 ayrı dilde aynı metin var. Çivi yazılarıyla yazılmış ikisi, bir tanesi de hieroglif ve o şeyi sağlıyor. Esas tabii orada belki de bütün problemleri çözecek kadar geniş bir metin değil ama şey, başlangıç noktası yani ve açılıyor şey. Hieroglifler şekiller biliyorsunuz, imgeler ve o şeyler, şekiller her biri mesela ev şekli evi anlatıyor sözcük olarak. Ama aynı zamanda o dilde ev anlamına gelen sözcüğün ilk harfini de anlatıyor. Yani diyelim ki E'yi anlatıyor. Ve sen bir harf yazarken, bir sözcük yazarken E harfinin bulunduğu yerlere şeyi koyuyorsun. Ev resmi koyuyorsun. Bu alfabe aslında daha sonra Fenike alfabesini esinlendiriyor gibi görünüyor. Ve oradan da Romalılara ve bize geliyor. Yani biz bir yerde kendi alfabemizi galiba Mısırlara kadar borçluyuz. Şey farklı, Semitik alfabe farklı. Yani Mısırlar da Semitik olarak kabul ediliyor belli bir ölçüde. Semitik o şey, Orta Doğu etnik olarak öyle kabul ediliyor. Sümerler, işte Fenikeliler, Yahudiler vesaire. Onlarda şey yok, sesli harf yok. Orada Hegel'in şeyini görüyorsunuz, İbranice'den verdiği şey var, bir sözcük var, B harfi. Onlarda sesli harf yok. İbranice'de de sesli harf yok. Arapça'da olduğu gibi. Ve Osmanlıca'da. Osmanlılar da kullanmıyorlar değil mi sesli harf?
İşaret de mi belli?
Şey yaz, boş bırakıyorlar.
Arapça'da
yani araba mesela yazacaksanız ne yazıyorsunuz? A'yı koyuyor musun? R'yi koyuyorsun, B'yi koyuyor. O kadar. RB falan. O her şey diye okunabilir.
Arapça'da üstün ve esre işaretleri sesli
ama harf olarak kullanılmıyor.
Var.
Ve harf olarak kullanılmaması ya da imin yeterli olmaması şey ciddi semantik sorunlar yaratıyor. Kur'an'da da şeymiş, bazı sözcükler ne anlama geldiğini çıkaramıyorlar o şeyden dolayı, harf eksikliğinden dolayı. Hieroglif böyle değil. Hieroglif şekli, simge. Şimdi Mısır tini simge simgeyle bağlantılı neyin simgesi olduğunu göreceğiz. Maneto tarihçeyi yazıyor. Bu tarihçenin tümü bulunmuyor. Bir bölümü, fragmanları kalıyor ve bu fragmanlara göre 30 kuşak var galiba. Hanedan kuşağı. Bu hanedanların her birinin içinde babazlarının 100 kadar şeyi var, kralı var. Yani 3000 yıllık bir dönem var. Değil mi? Ve 30 hanedan var. Her hanedan 100 yıl gibi bir süre düşüyor. Bazılarında çok sayıda. Bazıları daha uzun sürüyor olabilir. Bazıları çok daha kısa sürüyor. Burada bir düzen yok. Hanedanın şeyden gitmesi gerekir. Kan bağıyla gitmesi gerekir. Babadan oğula gitmesi gerekir. Ama zaman zaman değişiyor. Yani en azından 30 kez değişmiş. Bu değişim neye bağlı? Olumsallığa bağlı. Bazı soylar şeylerini kaybediyorlar. Örneğin bebekleri olmuyorsa, çocukları olmuyorsa ya da ölüyorsa bitiyor. Yani orada kim yeni firavunun belirleyicisi oluyor ya da kim ne karar veriyor? çeşitli şeyler. Bazen seçiliyorlar krallar. Krallar seçilebiliyor biliyorsunuz. İmparatorlar bile seçilebiliyor. Nerede seçiliyor imparatorlar? Rukusan Roma İmparatoru. Kimler seçiyor? Prensler. Seçmen prensler. Yani bunlar şey değil, saltık değil. İmparatorlar, firavunlar, krallar. Şimdi çünkü burada henüz devleti temsil eden istanç şey değil. Evrensel olarak tanınmasına karşın evrensel istanç tarafından belirlenmiyor. Herodot, Kral Seto, bu ilk kral olarak kabul ediliyor. Kral Seto'ya dek 341 kuşağın ya da 11.340 yılın geçmiş olduğunu hesaplıyor. Bu Herodot'un bir hesaplaması. Pek bir anlamı yok. Ama yaklaşık bir şey olabilir. Yani Kral Mısır kralı ortaya çıkıncaya kadar ki geçmiş bu tarih öncesi olarak düşüneceğimiz bir şey. İlk insanlar. Mısır kültürü Etiyopya'dan geliyor. Numa. Bu da önemli. Yani Mısır kültürü şey, dışarıdan gelen, güneyden gelen bir şey, Afrika'dan gelen bir şey, Asya'dan gelen bir şey değil. Tebes kralların en eski yerleşim yeri. Tebes. Daha sonra Nefis'e geliyorlar. Tebes burası. Şuradan görüyor musunuz? Bu Nil, Sudan burası. Bu katarak daralma bunlar. Asuman buraya yapılıyor ve burada şeyler var, bir takım heykeller falan, çok büyük heykeller. Onlar yükseltiliyor baraj suları altında kalmasın diye biliyorsunuz. Abu Simbel tapınağı, koca tapınak yükseltiliyor. Ondan sonra Tebes, Büyük Ramses, Sesoris. Şimdi Mısırlılar çok barışçı değiller. Barışçılılar aslında yani. Mısırlarda genel yapı kadın, yani toplumsal durum şey, kadınların dışarıda çalışması, erkeklerin evde oturup yün örmeleri. Evet.
Karadenizliler de oradan
bağlı. Bu Mısır karakterinin barışçıl olduğunu gösteren bir şey ama görünür bu. Mısırlar ciddi olarak savaşıyorlar.
Yani tarlada kadınlar mı çalışıyor?
Dışarıda diyor. Tarla, Mısır'ın her tarafı tarla.
Nil'in olduğu kısmı.
Yükseliyor ve iniyor. Nil'in hareketi daha sonra dinlerini belirleyen şey bu. Güneş gün dönümüne geçtiği zaman 21 Aralık mı en altta. Ondan sonra yükselmeye başlıyor gök şeyde ve o arada Nil de yükselmeye başlıyor. Nil'in yükselmesi her tarafın sular basması demek. Mısır tam bir şey, çöl denizi iki tarafı ve ortada sadece daracık bir nehir vadisi var ve Herodot da şey yapıyor, söylüyor. Daha sonra Araplar da onu biliyorlar. Hiç yağmur yağmıyor. Hiç yağmur yağmıyor ve yılda 4-5 kez verim mahsul alıyorlar. Bu Nil'in suları sayesinde. Yani Nil orayı cennet yapıyor. Saldırıya uğramama, çölle kuşatılı olmaları, saldırı, yani ilişkiden uzak olmaları demek. Kuzeyde de gördüğünüz gibi çok büyük bir şey yok. Yani risk yok. Yani şu Sina yarımadasından şeyler geliyor. Hititler geliyor. Babiller geliyor. Asurlar geliyorlar. Ve her gelen de kolayca orayı işgal ediyor aslında. Daha sonra en sonunda Romalılar geliyorlar. Romalılardan sonra Osmanlılar. Yani Mısır hemen hemen daha sonra kendi egemenliğini bütünle yitiriyor. Araplar, Mısır fetheden ilk Arap generali, 157. sayfanın en altında, bu Halife Ömer'e bir mektup yazıyor Mısır hakkında. Söyledikleri şu: Mısır ilk olarak engin bir çöl denizi, sonra bir tatlı su denizi, yani Nil, ve son olarak büyük bir çiçekler denizidir. Buraya hiçbir zaman yağmur yağmaz. Temmuz sonlarına doğru çiğ düşer ve sonra Nil kavarmaya başlar. Ve Mısır bir adalar denizine benzer. Adalar denizi. Yani şey gibi, Yunanistan gibi, Herodot bu dönem sırasındaki Mısır'ı Ege denizindeki adalara benzetir. Nil arkasında sonsuz çoklukta canlı bırakır. Şimdi şu delta Nil'in kazandığı bir alan, açık o. Orada o kıyı çizgisinin eğrisini takip ederseniz Aynı zamanda bu Afrika'nın kendisinden toprak kaybı anlamında.
Akdeniz'e toprak akıcı yani.
Şimdi burada Osiris ve Isis, bunlara değinelim. Şimdi bir Osiris ve Isis. Isis yeryüzü tanrısı. Osiris ise Nil ve Güneş. İkisini birlikte düşünmeniz gerekecek. Öyle düşünelim. Bakalım işleyecek mi formülasyon. Yani Hegel'in anlattığı şey oldukça der toplu görünüyor. Yani gerçekten Mısır mitolojisini toparlayıp oradaki anlaşılır yanı göstermek kolay bir iş değil. Ama Nil ve Güneş insansal olarak tasarlanan tanrılardır diyor Hegel. Yani Nil ve Güneş oradaki yaşamın temel dayanakları değil mi? Nil ve Güneş olmadığı zaman Mısır da olmayacak. Dolayısıyla yani onların kalıcılıkları, varlıkları bu yani Mısır'ın varlığı, sürmesi, kalıcılığı bu iki faktöre bağlı ve bu iki faktör bir yerde Mısır için saltık zorunluluk yani tanrısal bir önemi var ya da varoluşsal bir önemi var. Ve nedense varoluş şu sağlayan faktörler tanrılaştırılıyor şeyde değil mi?
Güneş'e tapıyor.
Her defen.
Güneş tanrısı
var. Evet. Güneş ve Nil birlikte ikisi de şey. Osiris'te anlatılıyor. Şey, yalnız burada şey var. Kış gün dönümü, güneşin gücü.
Daha şey çok önemli. Sarı renk çok önemli. Eski Mısır. Evet. Güneşin rengi olduğu için. Şey evet. Yaparlarmış mesela. Saç tabii boyunca.
Nerede kullanıyorlar?
İdrarı mesela saçlarına sürüp açarlarmış falan.
Anladım.
Çok önemliymiş. Yani sarı renk eski Mısır'da.
Aslında tablo
çok
yapıyorlar.
Önemli.
Yani bu renk çok canlı ve güçlü renkler kullanıyorlar tapınaklarında.
Özel
bir şey güneşe bağlı olan her şey
evet.
Tanrısallaştırılacak ya da değerlendirilecek, abartılacak yani. Şimdi Osiris'in karşısında kim var? Tifon, Tayfun ya da ne? Çölün var. Çölün yani şeyin Nil'in karşıtı çöl. Ve orada bu rüzgar biçimini alıyor o şey karşı Tayfun denen şey. Tifon diye yazılıyor. Ölümünü anlatıyor Tayfun. Yani Osiris ölüyor ve doğuyor. Ölüyor ve doğuyor. O şey. Yunan mitolojisinde aynı şey var. Persephone ya da onun kızı Kore. O şey yapıyor. Ölüyor ve öldüğü zaman yer altına gidiyor. Ölüler ülkesine gidiyor. Sonra baharda tekrar çıkıyor. Doğuyor. Yeniden doğuyor. Yani orada bu eski antik dönem şeyi doğanın ritmini yani tarımla ilgili olan ritmini mitolojisinin şeyi yapıyor. Temel faktörlerinden biri yapıyor.
Sümer'de de mesela
onlar da şey mevsimsel değil mi? Ölüp doğuyorlar. Ölüp bu ölüp doğma konusu yine oradaki kültür bilinç biçiminin belirleyen bilinç biçimini belirleyen faktörlerden birisi. Nasıl belirlediğini göreceğiz. Dikkat edin ona. Yani şimdi Tayfun öldürücü. Yeryüzü bu. Isis. Isis diyeceğiz değil mi Türkçe'de?
Isis.
Bu yeryüzü yeryüzüne simgeliyor. Güneşin ve Nil'in gücünden yoksun kalarak onun özlemini çeker. Şimdi Isis ve Osiris tip, yani üç tane faktör var. Osiris var. Bu şey Mısır'ın yaşam tanrıları ya da Nil ve Güneş temsil ediyorlar. Bunların karşısında Tifon, Tayfun. Bu Tayfun şeyi yok ediyor. Osiris'i öldürüyor. Ve ölmesi Isis'in şeysiz kalması demek. Yani susuz kalması demek. Onun özlemini çekiyor. Osiris'in dağılmış kemiklerini topluyor. Onun için feryatlar koparıyor. Burada Hegel feryatlardan söz ediyor. Bu feryatlar sanki önemli bir faktörmüş gibi. Yani daha sonra o feryatlar şeyde de vardı. Yunanlarda, Fenikeliler arasında var diyor. Burada devam ediyoruz. Simgeler. Buradan çok büyük bir sonuç çıkmıyor. Tamam. Yani bu üç faktör ve bunların etkileşimlerini gördük. Nasıl?
Parçalara ayrılıp toplanması başka dinlerde de var.
Ha, evet.
Ama
toplayan Isis. Yani o şeyin kardeş, şeyin Güneş'in ve Nil'in Osiris'in daha doğrusu parçalarını toplayan Isis. Osiris yer altına gidiyor ve dönüyor. Şimdi yer altına gidip gel dönmesinin imlemine geleceğiz de ondan önce bir iki nokta daha var. Mısır kültü Etiyopya'dan geliyor, Numibya'dan geliyor. Tebes onu okuduk. Büyük Ramses. Biraz daha tarihsel ve toplumsal durumlara bakalım. Büyük Ramses Suriye'de fetihler yaptı. Ramses aynı zamanda kanallar yaptırıyor. Bu sulama kanalları. Sonra piramitler yaptırıyorlar. Piramitleri biliyoruz. Piramitler konusunda çok fazla konuşmamıza gerek yok. Yapısı açısından, yapılışları ve yapılışların nasıl olduğu tam olarak bugün de bilinmiyor sanıyoruz. Yani belli teoriler var ya da belli bir ölçüde biliniyor. Çünkü bir tane iki milyon küsur taştan oluşuyor. Keops, Kefren bunlar en büyükler. Bir taş, evet bir taş 2 tondan fazla ya da 2,5 ton ağırlığında ve bunlar şeyden getiriliyor, çevreden getiriliyor ve bunların getirilmesi Nil'de taşınma yoluyla oluyor. Belli bir, tabii yani Nil'de taşınıyor. Karadan kilometrelerce ya da onlarca kilometre taşınarak getirilmiyor. Nil'de çok karmaşık bir iş ve çok iyi bir planlama gerektiriyor görünüyor. Çünkü Nil'in sularının durumunu bile hesaba katmak zorundasın. O taşımayı, transportu düzgün yapabilmek için. Ondan sonra bu aslında şey bir çırpıda yapılan bir şey değil. İlk basamaklı piramit şeyde yapılıyor. Numibya'da, güneyde, en güneyde yapılıyor. Galiba ilk imparatorlardan. Aslında Mısır tarihi, tarih ve tarih öncesi diye ayrılıyor dedik ya. Bu tarih öncesi dönemi aynı zamanda pre-dinastik dönem diyor. Yani hanedan öncesi dönem ve o dönemde de şey var. Mısır etkin, yani orada kültürel etkinlikler var ya da bir devlet var. Ama tarih diyemiyoruz çünkü tarih denecek olgular yok. Bir takım kalıntılar var. Piramit, basamaklı piramitler falan var. Sırf onlara bakarak o dönemin bir tarihini kurmak şey diye olanaklı değil. İyi bir ayrım yapıyorlar gibi görünüyor. Ben onlara itiraz etme gibi bir şey gelmiyor içimden. Yani ilk kez Mısır'da ya da yalnızca Mısır'da şey var. Tarih öncesiyle hanedan öncesinin çakışması gibi bir şey var. Bu şu anlama geliyor. Hanedan dönemi başladığı zaman ya da Mısır başladığı zaman aslında bu başlangıç dört dörtlük bir başlangıç. Tam bir kültürün bir başlangıcı gibi oluyor. Biraz başlangıç olmaktan farklı bir durumda değil mi? Yani çünkü hemen şeyi görüyorsunuz, birkaç kuşak içinde piramitler dikiliyor ve o Keops Kefren oldukça eski bir tarihte yapılıyor. Yani birleşme dönemi var, birleşme kuzey ve güneyin birleşmesi şeklinde oluyor. Onu zaten yapan ilk firavun olarak kabul ediliyor, ilk kral olarak. Neydi onun adı? Bu kadar bizi çok fazla ilgilendirmiyor, yani istersek buluruz. Ama bir şey var, devlet var, imparatorluk var. İstenç tek monarş olarak o firavunun istenci devleti temsil ediyor ve genellikle bu şey oldukça yüksek bir uygarlık. Ve gerçekten Mısır'da kastlar var. Bu kötü haber değil mi? Kastların olması. Ama bu kastlar şey değil. Yani Hint kastları gibi değil. Bir tür sınıf. Şundan dolayı kast deniyor.
Meslek sınıfı.
Yani baba ve oğul arasında şey var. Meslek sürdürülmesi var. Oğul babasının mesleğini yapıyor. Bu kural. Yani onun dışına çıkmıyor. Mısır'ın okur hieroglif olduğuna göre yazı biliniyor. Ve yazı orada önemli. Ama nüfusu ne kadar okur yazar? Bir şey diyebileceğiz mi?
Yazıcı da ayrı bir sınıf.
Ayrı bir sınıf. Şimdi yani o sınıflara...
Yasak yani. O yazıyı başkalarının okuması da yasak.
Sınıfları yani. Okuyayım.
Sarayıyoruz.
Hegel veriyor sınıfları. Rahipler, savaşçılar, sırtmaçlar, domuz çobanları, satıcılar, çevirmenler ve gemiciler. Böyle çevirmenler bir sınıf. Çevirmenler diyor. Yani yazıcılar demiyor. Belki de yazıcıları kastediyor.
En çok ücret alanlar
bunlar. Evet. Satıcılar, tezimciler yani. Doktor tıp gelişmiş belli bir ölçüde. Evet. Kitapları falan, yazıları falan var. Ama yani şey değil. Öyle hani boş inançtan bütünüyle arınmış bir tıp değil. Ama örneğin şey bulunmuş, yaralar üzerine bir kitap. Yani bu boş inançla falan ilgili değil. Bunu şeyden dolayı yapıyorlar, mumya konusunda uzman oldukları için. Yani o, tabii ki.
Ayetleri var elinde.
Yani. Doğru. Yalnız onu mumyacılıkla bağdaştırın. Yani
ince ayetleri var yani şu anda operatörü.
Her şey diyor, bunlar mumyacılıkta öyle ileri gittiler ki, yani yaptıkları 5000, 6000 yıl önceki mumyalar bugün olduğu gibi duruyor ve daha binlerce yıl ileri gidebilecek gibi görünüyor. Bu şey, muazzam bir sanat. Düşünün, yani siz buzdolabına bile saklayamazsınız o şeyi. O ormanın etkililiği yani çok yüksek.
Yapılamıyor mu?
Evet. Dolayısıyla tıbba benzer bir şeyin, bilimin ya da etkinliğin, sanatın gelişmesi... Onlar çok zayıf dedik ya, şeyden yani hem mitoloji karışımı hem de olgular zayıf, datalar zayıf.
Ama hanedanlar döneminin birdenbire gösterdiği olduğunu doğru
gösteriyor. O Hegel'in gözünden kaçmamış, onu belirtiyor.
Yani.
Evet, ya tarih diye denemiyor. Niye tarih denmiyor? Tarih öncesi deniyor. Dediğin gibi işte kayıt yok. Ya da çok çok az güvenilir. O şeyi mesela, Girit uygarlığını tarihe, Yunan tarihine katmak kolay olmuyor. Ama yani tarih öncesi her şeye rağmen tarihin özel karakterini de yer yer gösteriyor. Çünkü bazen yazılar kalıyor ya da yazıtlar falan ya da işte vazo parçaları ya da vazoların kendileri ya da konutların kendileri. Yani Pompei durumunda Girit adasının...
Kayıtlar
da genelde böyle yani göçebe
toplulukta oradan geçenlerin de belki onların tarihine katkısı vardır ama bence bütünde ulaşan
devirlerimiz herhalde biliyoruz. Çünkü onlar yerleşik düzeni olan devletler. Evet, tabii. Ya, zaten devlet... Evet, tarih devletlerin alanı. Yani devletin olup da tarihin olmamasını düşünmemeliyiz. Devlet kendini biliyor ve o bilgiyi kayda geçiriyor. Yani Mısır tarihçisi de Maneto'nun da yaptığı şey o. Şimdi evet kadın... Şimdi ona geleceğiz. Geldi mi şeyimiz? 8.30. Tamam, bir ara verelim. Ondan sonra daha şeyimiz var. Epey çünkü bölüm var. Mısır dini ve ölümsüzlük konusu. Onun anlamı. Şu an oralara gireceğiz.
Tek tanrıyı mı? Evet, kabul ediyor fakat arkasını geçiremiyorlar.
Devam edelim.
Yazdı.